Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Yanlış Yol. Kurt Wallander serisi 5. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Villos Por. Çevirmeni Fatoş Dilber. Türü polisiye. Ayrıksı kitap. Birinci baskı Kasım 2021. ISBN numarası 978-605-70855-1 ve 1. Bu kitap 592 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Haziran 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta bir alev resmi var sadece ve kocaman bir grafik şekilde yazılmış Kurt Wallander serisi 5, Yanlış Yol, Bir Kuzey Polisiyesi lafları var. Arka kapak. Birinci sınıf bir polisiye, Kurt Wallander serisi. Yaşamında, ölümünde zamanı var. Komiser Kurt Wallander'in uzun tatil planları korkunç iki ölümle suya düşer. Kimliği belirsiz genç bir kızın intiharı ve eski Adalet Bakanı'nın hunharca öldürülmesi. Wallander kızın ve acımasız katilin kimliğinin peşine düşerken katil yeni cinayetler planlar. Katil ne kadar acımasızsa Wallander de o kadar inatçıdır. Mankell en iyi işini çıkarmış. Hala Yanlış Yol kitabını almadıysanız hemen almaya bakın. Los Angeles Times. Polisiyenin ustası muhteşem bir ziyafet hazırlamış. Kirkus Reviews. Ayrıntılar özel hazırlanmış. Ustaca. Publishers Weekly. Sürükleyici. Ustaca bir anlatım. Daily Telegraph. 1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell'in romanları 45 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 40 milyondan fazla satmıştır. Polisiyede Avrupa'nın en prestijli ödülü olan Ripper ödülünü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell, Cam Anahtar ve Altın Hançer ödüllerinin de sahibidir. Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç'teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır. Hayatının bir kısmını İsveç'te, bir kısmını da Mozambik'te geçiren Henning Mankell, Mozambik'in başkenti Maputo'daki Avenida Tiyatrosu'nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etmiştir. Birinci sayfada ayrıksı kitabın siz okurlar ve dinleyenler için bir mesajı var. Ayrıksı kitaptan. Dijital mecraları siber zorbalık yapmak için değerlendiren kafalar bu kitabı okumasın. Okumaya değer veren bir ayrıksı okuru başkasının hayatına saygı göstermeye değer verir. Dominik Cumhuriyeti 1978. Ön söz. Şafaktan hemen önce Pedro Santana uyandı. Gaz lambası tütmeye başlamıştı. Gözlerini açtığında nerede olduğunu anlayamadı. Havanın çok ince olduğu, tuhaf kayalık bir manzarada gezindiği bir rüyadan uyanmıştı. Ve tüm anılarının onu terk etmek üzere olduğu hissine kapılmıştı. Tüten gaz lambası uzaklardaki volkanik kül kokusu gibi bilincine nüfuz etmişti. Ama aniden başka bir şey daha duymuştu. Acı çeken, nefes nefese bir insan sesi. Sonra rüyası uçup gitti ve 6 gün 6 geceyi birkaç dakikadan fazla uyumadan geçirdiği karanlık odaya geri dönmek zorunda kaldı. Gaz lambası sönmüştü. Tamamen hareketsiz yatıyordu. Gece çok sıcaktı, ter kokuyordu. En son yıkanmasının üzerinden uzun zaman geçmişti. Dikkatlice toprak zeminden kalktı ve kapının yanında duran plastik gaz yağı şişesini aradı. O uyurken yağmur yağmış olmalı. Ayaklarının altındaki zemin nemliydi. Uzakta bir horoz sesi duydu. Ramirez'in horozu. Şafaktan önce her zaman köyde ilk öten o olurdu. Horoz sabırsız insanlar gibiydi. Şehirde yaşayan insanlar gibi. Her zaman yapacak çok işi varmış gibi görünen ama asla kendi acil işlerinden başka bir şey düşünmeyen insanlar gibi. Köyde hayat böyle değildi. Burada her şey hayatın kendisi gibi yavaş ilerliyordu. Beslendiğimiz bitkiler ağır ağır büyürken neden acele edelim ki? Gaz yaşlısını buldu ve ağzını kapatan kumaş parçasını çıkardı. Karanlığı dolduran nefesi daha da düzensizleşiyordu. Lambayı buldu, mantarı çıkardı ve dikkatlice gaz yağı döktü. Kibriti çaktı, cam kapağı kaldırdı ve fitilin yanmaya başlamasını izledi. Sonra istemeye istemeye arkasına döndü. Bunu büyük bir acıyla yaptı çünkü onu neyin beklediğini görmek istemiyordu. Duvarın yanındaki yatakta yatan kadın ölecekti. Uzun zamandır kendini onun iyileşeceğine ikna etmeye çalışsa da bunu artık biliyordu. Son ikna girişimi rüyasında olmuştu. Ama asla ölümden kaçamayız. Ne kendimizin ne de sevdiğimiz birinin. Yatağın yanına çömeldi. Gaz lambası duvarlara huzursuz gölgeler saçıyordu. Ona baktı, hala gençti. Yüzü solgun ve çökük olmasına rağmen güzeldi. Karımı terk edecek son şey onun güzelliği olacak diye düşündü gözleri yaşarırken. Alnına dokundu, ateşi tekrar yükselmişti. Bir karton parçasıyla yamalanmış kırık pencereden dışarı baktı. Henüz şafak sökmemişti. Ramirez'in horozu hala yalnız, keşke güneş doğmuş olsaydı diye düşündü. Keşke sabaha kadar nefes almaya devam edebilse, o zaman beni gece yalnız bırakmamış olur. Birden gözleri fal taşı gibi açıldı, elini tuttu ve gülümsemeye çalıştı. Çocuk nerede diye sordu. O kadar zayıf bir sesle sormuştu ki onu zar zor anlayabiliyordu. Kız kardeşimin evinde uyuyor, böylesi en iyisi diye yanıtladı. Kadın aldığı cevapla rahatlamıştı. Ne zamandır uyuyorum? Saatlerdir. Bütün bu zaman boyunca burada mı oturdun? Dinlenmelisin. Birkaç gün içinde burada daha fazla yatmama gerek kalmayacak. Uyuyordum diye yanıtladı. Yakında yine iyileşeceksin. Yalan söylediğini, bir daha asla ayağa kalkamayacağını bilip bilmediğini merak etti. İkisi de çaresizlik içinde birbirlerine yalan mı söylüyordu? Kaçınılması kolaylaştırmak için miydi bu? Çok yorgunum dedi. İyileşmek için uyumalısın diye yanıtladı. Aynı anda yüzünü görmemesi için başını çevirerek. Çok geçmeden şafağın ilk ışıkları içeri sızdı. Yine bilincini kaybetmişti. O kadar yorgundu ki artık düşüncelerini kontrol edemiyordu. Dolores'le 21 yaşındayken tanışmıştı. O ve kardeşi Juan karnavalı görmek için Santiago de los Treinta Caballeros'a giden uzun yoldan yürüdüler. Yaşça daha büyük olan Juan şehre daha önce bir kez gelmişti ama bu Pedro'nun ilk seferiydi. Oraya varmaları 3 gün sürdü. Tek öküzün çektiği bir arabaya binerek ama genelde yürüyerek birkaç kilometre yol aldılar. Sonunda hedeflerine ulaştılar. 1 Şubat günüydü ve karnaval tüm hızıyla devam ediyordu. Pedro büyük bir şaşkınlık içinde cafcaflı kostümlere ve korkunç görünen şeytan ve hayvan maskelerine bakmıştı. Bütün şehir binlerce davul ve gitarın ritmiyle dans ediyordu. Juan onu caddelerde ve ara sokaklarda gezdirdi. Geceleri Park Duarte'de banklarda uyudular. Pedro Juan'ın kalabalığın içinde kaybolmasından korkuyordu. Anne ve babasını kaybetmekten korkan bir çocuk gibi hissediyordu ama belli etmedi. Juan'ın ona gülmesini istemiyordu. Son akşamlarında Juan kostümlü dans eden insanların arasında aniden ortadan kayboldu. Ayrılırlarsa buluşacakları yer konusunda anlaşamamışlardı. Pedro bütün gece Juan'ı aradı. Şafakta Plaza de Cultura'daki çeşmenin yanında durdu. Yanına kendi yaşlarında bir kız oturdu. Gördüğü en güzel kızdı. Kız sandaletlerini çıkarıp ağrıyan ayaklarını ovuştururken onu izledi. Göz göze geldiklerinde utanarak gözlerini indirdi. Dolores'le böyle tanışmıştı. Çeşmenin yanına oturdular, konuşmaya başladılar. Dolores temizlikçi olarak iş arıyordu ve bunun için zengin bir mahallede evleri dolaşıyordu ama iş bulamamıştı. O da bir çiftçinin çocuğuydu ve köyü Pedro'nunkinden çok uzakta değildi. Şehirden birlikte ayrıldılar. Yemek için muz ağaçlarını yağmaladılar ve köyüne yaklaştıkça daha yavaş yürüdüler. 2 yıl sonra evlendiler. Pedro'nun köyündeki küçük bir eve taşındılar. Pedro şeker tarlasında çalışırken Dolores sebze yetiştirip sattı. Fakirdiler ama mutluydular. Sadece bir şey olması gerektiği gibi değildi. 3 yıl geçmesine rağmen Dolores hala hamile kalmamıştı. Bundan hiç bahsetmediler. Ama Pedro Dolores'in artan kaygısını hissetti. Pedro'ya söylemeden yardım istemek için Haiti sınırında bazı medyumlara gitti. 8 yıl geçti. Sonra bir akşam Pedro şeker tarlasından dönerken Dolores'le karşılaştı ve hamile olduğunu öğrendi. Evliliklerinin 8. yılının sonunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Pedro çocuğunu ilk gördüğünde annesinin güzelliğini miras aldığını hemen anladı. O akşam Pedro köy kilisesine gitti ve annesinin ona verdiği bir miktar altın takıyı kiliseye bağışladı. Sonra o kadar yüksek sesle ve hararetle şarkı söyleyerek eve gitti ki karşılaştığı insanlar çok fazla rom içtiğini düşündüler. Dolores uyuyordu. Daha hızlı nefes alıyordu. Huzursuzca kıpırdandı. "Ölemezsin," diye fısıldadı Pedro. Artık umutsuzluğunu kontrol edemeyecek durumdaydı. "Ölüp beni ve çocuğumuzu bırakamazsın." 2 saat sonra her şey bitmişti. Kısa bir an da olsa nefesi tamamen sakinleşti. Gözlerini açtı ve ona baktı. "Kızımızı vaftiz etmelisin," dedi. "Onu vaftiz etmeli ve onunla ilgilenmelisin." "Yakında iyileşeceksin," diye yanıtladı. "Onu birlikte vaftiz edeceğiz." "Artık yokum," dedi ve gözlerini tamamen kapadı. 2 hafta sonra Pedro kızını sırtında bir sepet içinde taşıyarak köyden ayrıldı. Kardeşi Juan yolda onu takip ediyordu. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Yapılması gerekeni." "Kızını vaftiz etmek için neden şehre gitmeniz gerekiyor? Neden onu burada köyde vaftiz ettirmiyorsun? Kilisemiz bize iyi hizmet etti ve bizden önce de ebeveynlerimize hizmet etmişti." Pedro durup kardeşine baktı. 8 yıl çocuk bekledik. Sonunda kızımız geldiğinde Dolores öldü. Henüz 30 yaşında bile değildi. Ölmek zorunda kaldı. Çünkü biz fakiriz. Yoksulluk hastalıkları yüzünden. Şimdi büyük katedrale, tanıştığımız meydana döneceğim. Kızım buradaki en büyük kilisede vaftiz edilecek. Dolores için en azından bunu yapabilirim. Juan'ın cevabını beklemedi. O akşam geç saatlerde Dolores'in geldiği köye vardığında annesinin evinde durdu. Nereye gittiğini açıkladı. Yaşlı kadın üzgün üzgün başını salladı. "Üzüntün seni çıldırtacak," dedi. Ertesi sabah erkenden Pedro yolculuğuna devam etti. Yürürken kızına Dolores hakkında hatırladığı her şeyi anlattı. Söyleyecek başka sözü kalmayınca yeniden başladı. Pedro bir öğleden sonra ufukta yoğun yağmur bulutları toplandığında şehre ulaştı. Santiago Apostol Katedrali'nin merdivenlerinde beklemek için oturdu ve geçen siyah giyimli rahipleri izledi. Ya çok genç görünüyorlardı ya da kızını vaftiz ettirmeye layık olamayacak kadar aceleleri vardı. Saatlerce bekledi. Sonunda yaşlı rahip katedrale doğru yavaşlayarak geldi. Pedro ayağa kalktı, hasır şapkasını çıkardı ve kızını uzattı. Yaşlı rahip hikayesini sabırla dinledi, sonra başını salladı. "Ona vaftiz edeceğim," dedi. "İnandığınız bir şey için uzun bir yol yürüdünüz. Bugünlerde böyle şeyler çok olmuyor. İnsanlar inançları için nadiren uzun mesafeler yürürler. İşte bu yüzden dünya böyle görünüyor." Pedro rahibi loş katedrale kadar takip etti. Vaftiz kurnasına doğru ilerlerken Dolores'in yanında olduğunu hissetti. "Kızın adı ne olacak?" diye sordu. "Annesinin adı Dolores olacak ve Maria. Dolores Maria Santa Ana." Vaftizden sonra Pedro meydana çıktı. 10 yıl önce Dolores'le tanıştığı yere oturdu. Kızı sepette uyuyordu. Hiç kıpırdamadan oturdu. Derin düşüncelere dalmıştı. Ben Pedro Santana, basit bir adam. Tek mirasım yoksulluk ve amansız bir sefalet. Karımla birlikte yaşamama bile izin verilmedi. Ama kızımızın farklı bir hayatı olacağına yemin ederim. Onun için her şeyi yapacağım. Sana söz veriyorum Dolores. Kızının uzun, mutlu ve değerli bir hayatı olacak. O akşam Pedro sevgili kızı Dolores Maria Santana ile şehri terk etti. O zaman 8 aylıktı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.